Ayrım 12. Rüzgar, Kan ve Kelebek. Ayşe Akdeniz, sayfa 135. 3. bölüm. 14. kısım. Havalimanına geldikten sonra ücretini ödeyip taksiden indi. Bavulunu alıp terminale doğru yürümeye başladı. 10-12 adım kadar yürümüştü ki hiç tanımadı, kalın siyah gözlüklü, takım elbiseli bir adam yanına yaklaştı ve uzanıp bavulunu tuttu. Bir yandan da 40 yıllık karısıymış gibi, "Lütfen canım müsaade et, ben taşıyayım," dedi. Adama şaşkınlıkla bakan Rüzgar bavulunu kendisine doğru çekiştirerek, "Hey bir saniye, bırakın bavulumu, ben taşırım, birine benzettiniz herhalde," dedi. Ama adam onu çok iyi tanıyormuş gibi, "Rüzgar," diye sordu. Bir an afallayan Rüzgar evet diyerek durakladı. "Kolumda asılı paltoya bak." Parmağım bir tabancanın tetiğinde, aynen filmlerde olduğu gibi. "Delirdiniz mi siz? Film çeviriyor gibi bir halim mi var benim? Sizin yüzünüzden uçağımı kaçıracağım." Takım elbiseli adam hızla Rüzgar'ın koluna girdi, paltosunu ona doğrulttu. "Peki ya benim dalga geçer gibi bir halim var mı? Hiç ses çıkarmazsanız sizin menfaatiniz olur. Aksi takdirde tetiği çekmek zorunda kalırım. Tabancam susturuculu olduğundan kimse farkına bile varmaz. Filmlerde olduğu gibi," dedi.
"Siz yönetmen falan mısınız? Anlamıyorum. Beni biriyle karıştırıyor olmalısınız. Ben hiçbir şey yapmadım. Lütfen bana dikkatlice bakın. Aradığınız kişi ben olamam."
"Sadece benimle gelmek zorundasınız. Arabaya binelim," dedi yabancı, önlerinde duran arabayı göstererek.
"Ama bavulum..."
"Şoför alır." Rüzgar gözünün ucundan başka bir adamın bavulunu çoktan bagaja yerleştirmekte olduğunu gördü.
"Neden?" dedi nefes nefese ama yanıt alamadı.
Şoför arkadaki adama döndü. Çok kötü İngilizcesi, Arap aksanı hakimdi. Ama yine de söylediklerinden "sakın gözünü üzerinden ayırma" dediği anlaşılıyordu. Terminalin önünden ayrılırken Rüzgar'ı alana getiren taksiyle burun buruna geldiler. Sinirlenen şoför camını aralayıp taksi şoförüne Arapça küfretti. Sonra zaman kaybetmeden havalimanının çıkışına yöneldi. Önce sağa sonra sola kıvrılarak caddeye çıktı. Yol ayrımına geldiğinde ise Edirne yolu. Rüzgar şaşkın bir halde "Nereye götürüyorsunuz beni?" diye sordu. Ama bu soruyu ne yanındaki adam ne de şoför yanıtladı. Kalp atışları hızlanmıştı.
"Eğer," dedi tehditkar bir sesle.
"Yerinizde olsam bunu yapmazdım," dedi burnunun dibinde oturan adam. Sol kolunu ona doğrultup elindeki 38 kalibrelik silahı gösterdi. Adamı göz ucuyla süzen Rüzgar, "İsmimi nereden bil-"
"Siz kimsiniz, ne istiyorsunuz benden?" diye sordu.
"Lütfen yerinizde rahatça oturun ve söylenenlere itaat edin. Aksi takdirde..." Birden kendisinin de silahı olduğunu hatırladı. Komiser Nevzat'ın görüşme ertesi ruhsatıyla beraber gönderdiği küçük bir tabancası vardı. Onun görevlendirdiği bir polisle atış poligonunda bir günlük atış eğitimi de görmüştü. Ama silahı kendisine faydalı olamayacak kadar uzağında, arabanın bagajına yerleştirilen bavulundaydı. Gerçi tabancası yanında olsa da adamı vuracak hali yoktu. Ne yapacağını bilmez halde oturuyor korkuyordu. Şoför ayağını gaz pedalından kaldırmıyordu. Tek çaresi adamın bir sürücü hatası yapması için dua etmekti. Belki bir trafik polisi çevirirdi. Ama ne adam sürüş hatası yapıyordu ne de çevrede polis vardı. Takım elbiseli olanı konuyu değiştirir gibi birden, "Şimdi başınızı dizime koymanızı istiyorum. Başınızı bu şalla örteceğim. Tedirgin olmanıza gerek yok. Sakin olmayı unutmamanızı öneriyorum," dedi.
"Aa, deli misiniz de neden başımı dizinize koyuyormuşum?" diye çıkıştı Rüzgar.
"Emir böyle, korkarım biraz körebe oynamak zorunda kalacağız. Söylediğimi yapın." Genç adam adama ters ters baktı. Bunların hepsi yabancı teröristler olmalıydı. Dizine yatmasını söyleyen adamın Türkçesi fevkalade iyi olmasına karşın aksanındaki farklılık dikkat çekiyordu. Şoför ise kesin Orta Doğulu'ydu. Anlaşılması güç bir İngilizce ile konuşuyordu. Ağzından henüz Türkçe bir kelime çıkmamıştı. Dizine yattığı adamın tipinden Arap olmadığı belliydi. Arap değildi ama sanki Türk de değildi. Belki Türk olabilirdi. O halde hangi yörenin aksanıyla konuştuğu belli değildi. Rüzgar dediklerini yapmanın daha doğru olacağına karar verip kuzu kuzu adamın dizine yattı. Yanağına değen pantolonunun temizliği dikkatini çekti. Ütü yerleri henüz bozulmadığına göre pantolonu temizleyiciden yeni çıkmış olmalıydı. Adamın görüntüsüne, kıyafetinin kalitesine bakarak kendisine tecavüz etmek gibi bir niyeti olamayacağına karar verdi. Silah zoruyla kaçırılmasının nedenini ise bir türlü anlamıyordu. Derin bir nefes aldı ve yine sordu, "Ne istiyorsunuz benden?" "Soru sormayın, zamanı gelince öğreneceksiniz," dedi adam, sakin ve kibardı. "Beni öldürecek misiniz?" diye sordu Rüzgar. Saklamayı beceremediği korkusu sesine yansıyordu. "Zorluk çıkarmazsanız hayır," dedi adam. İşin şakaya gelir yanı olmadığı ortadaydı. Hayatı tehlikedeydi. Kılını bile kıpırdatmaktan çekiniyordu. En iyisi bu adamın dediğini yapıp zorluk çıkarmamaktı. 15 dakika kadar süren bir yolculuktan sonra kafasını kaldırmasına izin verdiklerinde özel bir piste girmişlerdi. Az ileride motorları çalışır halde kendilerini bekleyen küçük bir uçak vardı. Yanında oturan adam silahını hala elinde tutuyordu. Kabzayı sımsıkı tutan parmakları metalle temasından ısınıp hafifçe kızarmıştı. "Hava bozacak gibi," dedi, "uçuş zor olmasa bari." Arabaya yanaşan yeni bir yüz kapıyı açmadan şoförle bir şeyler konuştu. Şoför aldığı dosyayı arkadaki silahlı adama doğru uzatıp, "Biletin detayları burada pilot, her şey doğru mu bir bakıver," dedi bozuk İngilizcesiyle. Demek adı pilot dediği içinden Rüzgar ve olduğu yerden iyice doğruldu. İki adamın o orada değilmiş gibi yaptıkları konuşmayı izliyordu. Pilot şoförden aldı bilet ve diğer belgeleri inceledi. Bileti gören Rüzgar, "Aa, bu bilet benim adıma kesilmiş," dedi şaşkınlıkla. "Bildiniz, tebrikler," dedi pilot. Rüzgar ses tonundan adamı öfkelendirdiğini anladı. Pilot dönüp soğuk bir tebessümle konuşmasını sürdürdü. "Bu bilet ve uçuş belgelerine göre de şu dakikalarda İstanbul-Londra seferini yapan uçağa biniyorsunuz." Konuşma tarzı elindeki biletin okunmasından hoşlanmadığını belli ediyordu. Rüzgar ne yapmaya çalıştıklarının farkındaydı ama tartışacak gücü yoktu. Bu canileri kızdırmaya gelmezdi. Mırıldanarak "bu son derece kanunsuz," demekle yetindi. "Her şeyin kanuna uygun yapılacağını size söyleyen oldu mu?" "Herkes beni Londra'ya gitti sanacak," dedi saf saf. "Halbuki ben..." "Ama neden? Beni öldürecek misiniz?" "İkide bir öldürecek misiniz diye sormayı keser misiniz? Sıkıldım." Rüzgar adamın bu reaksiyonundan sonra öldürüleceğinden emin, en iyisi arabadan inince onların elinden kurtulmaya çalışıp kaçmalı diye düşündü. Ama adam aklından geçenleri okumuş gibi kulağına eğilip fısıldadı. "Sakın deneme. Şu halinden daha iyi durumda olmazsın, sakın ha." Gözlerini yakından görmek için başını adamın yüzüne çevirdi. Ancak siyah gözlüklerin arkasını göremedi. Kendisinin bile zor duyacağı bir sesle "cani" diye fısıldayıp gözlerini yere indirdi. Çaresizdi. Bu insanlar kendisinden ne istiyorlardı, onu nereye götürüyorlardı? Sıradan katiller olsalar ve kendisini yok etmek isteseler bunu çoktan yapabilirlerdi. Demek ki istedikleri başka bir şey vardı. Bunlar kesin terörist olmalıydı. Ama görüntüleri ve kıyafetleriyle pek teröriste de benzemiyorlardı. Tabii değişik bir imaja bürünmüş yeni bir örgütün üyeleri de olabilirlerdi. İyi de kendisini kaçırmaktan ne yarar sağlayacaklardı ki? Bu adamların niyeti neydi, ne istiyorlardı? Ellerinden kurtulmak için ne yapabileceğini bilemiyordu. Cevabını veremediği sorular yüzünden beyni durmuştu. Gözünün önünde tuhaf görüntüler belirdi. Kendisini öldürüp bir çöp kutusuna atıyorlardı. Uykuda olmadığı halde kabus görüyordu. "Ümitle tuvalete gitmem gerekiyor," dedi. "Birkaç dakika sonra," dedi yanındaki adam. Arabadan inip hangar gibi bir yere doğru yürüdüler. Rüzgar kendi kendisini suçluyordu. Orada burada kazı yapacağına yaşadığı şehri biraz dolaşsaydı, şimdi nerede olduklarını belki tahmin edebilirdi. Kar pisti çevreleyen araziyi tamamen örttüğü için yönünü belirleyecek herhangi bir nokta da görünmüyordu. Ortalıkta çıt çıkmıyordu. Hangar gibi olan yapının içinde küçük bir jet ile siyah bir cip vardı. İleride iki adam turuncu tulumlarının içinde ellerindeki bir takım aletlerle özel uçağı uçuşa hazırlıyordu. Pilot rüzgarın peşinden tuvalete kadar geldi. Genç kadın kapıyı içeriden kilitledi. Burası en çok 2 metrekare genişliğinde penceresiz bir yerdi. Kaçacak delik yoktu. Birkaç dakika oyalandıktan sonra dışarı çıktığında pilotu kendisini beklerken buldu. Adam incitmemeye özen göstererek kolundan hafifçe tutup onu ötekilerin olduğu yere yönlendirdi. "Şimdi bayılacağım," dedi yavaşça. Kadının ciddi olduğunu anlayan pilot, "Şimdi sırası değil," dedi sertçe. Rüzgarda bayılmaktan vazgeçti. Bu kesin emirden sonra artık istese de bayılamayacağını biliyordu. Kalp atışlarının dışarıdan duyulacağı korkusuyla beklemeye başladı. Adamlar teker teker yerlerinden kalktılar. Aniden bir hareketlilik başlamıştı. Konuşmaları bitmiş olmalıydı. Herkes küçük uçağa doğru yürüyordu. "Pilot, siz de lütfen," dedi eliyle uçağı işaret ederek. Diğerleri önden biniyordu. Rüzgar çaresizlikle pilotun gözlerinin içine baktı. Saatlerdir akmayı bekleyen birer damla gözyaşı yanaklarından aşağıya süzüldü. Pilot bir şey söyleyecek gibi oldu ama hemen bundan vazgeçip usulca sırtına dokundu. Uçağa doğru birlikte yürüdüler. İçeri girdikten sonra rüzgarı ön taraftaki koltuklardan birine oturttular. Bir süre sonra normal bir uçak yolculuğu yapıyorlarmış gibi yanına yanaşan az önceki şoför "Domates suyu içer misiniz?" diye sordu. Kendisine uzatılan bardağı alan rüzgar koridorun karşı sırasındaki koltuğa oturan pilota baktı. Yüzü kireç gibi beyazlaşmıştı. Pilot genç kadının rengini görünce onun için endişe duyduğunu belli etmeye çalışırcasına "Korkmayın," dedi. Rüzgar yanlış yerde olduğunu bilincinde fakat sakin bir sesle "Nasıl korkmayayım?" dedi. "Bir şey olmayacak," dedi pilot. Rüzgarın gözleri saniyenin yarısı kadar bir süre ümitle parıldadıysa da bu ışıltı çabuk söndü. Korkmamasını söyleyen bu adam kendisini silahla kaçıranlardan biriydi. Efendim, filmlerdeki gibiymiş. Onun sözüne ne kadar güvenebilirdi ki titrek bir sesle "Demek bir şey olmayacak öyle mi?" dedi. "Herkesin belinde birer susturuculu lollipop olduğunu mu söyleyeceksiniz?" Bu sözleri komik bulan pilotun dudakları yana doğru hafifçe yayıldı. Elinde olmadan gülümsediğini belli etmek istercesine başını çevirdi. Aynı anda rüzgar camdan tarafa döndü. Daha önce arabanın şoförlüğünü yapan Arap maşayla tuttuğu, üstünden hala buharlar çıkan küçük beyaz bir el havlusu getirdi. Bu misafirperverliğe anlam veremedi rüzgar ama sıcak havluyu aldı. Elinde bir iki çevirip açtı. Sıcaklığı biraz azalsın diye havada ileri geri sallayıp yüzüne kapattı. Alnına ve yanaklarına vuran buharın etkisiyle biraz olsun rahatladı. Ilık havluyu yüzüne kapatınca "Keşke bunun arkasına saklanabilsem," diye düşündü. Son günlerde başına gelenler tekrar tekrar beyninde canlandı, panikle yerinden doğruldu. Ancak başında bekleyen adam ani bir hareketle elini belindeki silaha götürdü. Göz göze geldiler. Rüzgar yerine oturup akıllıca davranması gerektiğine karar verdi. Pilot artık hiçbir şeye karışmıyordu. Sanki bütün görevi onu arabada silah altında tutmaktı. Uçağa bindiklerine göre görevi bitmiş gibi davranıyordu. Havluyu getiren şoför çok geçmeden az önce sözünü ettiği bir bardak domates suyunu getirdi. İri yarı adam yine bozuk bir İngilizceyle "Tuz ve karabiber," diye sordu. Rüzgar bulundukları ortam ve şartlara rağmen sorulan bu soruyu anlamsız buldu. Umursamadığını gösteren bir tavırla omzunu silkerek "Fark etmez," dedi. Susuzluktan içi kurumuştu, domates suyunu bir dikişte içti. Adam bardağı alırken "İyi uykular," dedi manidar bir bakışla. Uyumaya hiç niyeti olmadığı için adamın dileğini anlamsız buldu rüzgar. Ama elindeki bardağı vermek için uzandığında gözleri bulanmaya, başı dönmeye başlamıştı bile. Göz kapakları birden ağırlaştı. Tüm direnişine rağmen domates suyuna konulan ilacın etkisiyle derin bir uykuya daldı. Gözlerini araladığında uçak çoktan inişe geçmiş sarsıntıyla tekerlek freni yapıyordu. Genç kadın bütün yolculuğu derin bir uykuda geçirdiğini anladı. Koridorun diğer yanındaki koltukta oturan pilot elindeki sandviçten ısırırken rüzgarın bakışından onun da acıktığını anladı. Ona jelatine sarılı bir sandviç uzattı, domates suyuna karıştırılan ilacı hatırlayan rüzgar öfkeyle gözlerini kıstı. Sandviçi almak istemedi. Kolu kürek gibi ortada kalan pilot kaşlarını havaya kaldırdı, başını hafifçe öne eğdi, merak etme dedi. Rüzgar sandviçi almak istemiyordu ama açlığına yenildi. Ekmeğin dışına taşan domates ve peynir dilimlerine imrenerek sandviçi aldı. Onu şimdiye kadar yok etmediklerine göre hiçbir şey tesadüfi değildi. Pilota döndü, siz caniler dedi. Bir lokma ısırıp çiğnemeye koyuldu. Bir yandan ukala bir ses tonuyla devam etti. Ne kadar da düşüncelisiniz. Adam anında yanıt verdi. Afiyet olsun, siz de ne kadar güzel bir rehinesiniz. Rüzgar bu lafa öfkelendiğini belli etmedi. Ukala cani, nedense bunu iltifat olarak kabul edemeyeceğim demekle yetindi. Ağzındaki lokmayı çiğnerken çevresini kuşatan adamları izlemeyi sürdürdü. Biraz karnı doyunca kendisine geldi ama bu sefer de üşümeye başlamıştı. Burnu da hafiften akıyordu. Neden sonra çevresine daha dikkatle bakınca şaştı kaldı. Ama bu dedi elini koltuğun üstünde gezdirerek. Kumaş değişmişti. Bordo renkli koltuk kumaşı mavi olmuştu. Yoksa rüyadan uyanmamış mıydı? Ama sandviç yemişti, pilot oradaydı. Havluyu getiren adam ve tanımadığı 200 daha vardı. Başını hızla uçağın arka kısmına ve tekrar öne çevirdi. Başka bir uçaktaydılar. İlk bindikleri 8 kişilik uçak değildi bu, kesinlikle değildi, daha büyüktü. Belli ki bir yerde durup uçak değiştirmişlerdi. Bütün bunlar olurken uykuda olduğu için kendisine çok kızdı. Lanet domates suyu dedi yüksek sesle ama kimseden ses çıkmadı. Orada değilmiş gibi davranılmasına sinirlendi. Burnunu çeke çeke lanet olsun neredeyiz diyerek sesini yükseltti. Yine kimseden çıt çıkmadı. Hepsi duvar gibiydi, sorusunu değiştirdi. Kaç saattir uyuyorum, neredeyim? Pilot sonunda konuştu, rahat uyudunuz mu? Sorusunu cevaplamak yerine donuk bir ifadeyle üşüyorum dedi. Yere inince size sıcak bir şeyler temin ederim. Uçak iyice durduktan sonra daha önce arabayı kullanan şoför yine ortaya çıktı. Başıyla pilota işaret etti. Pilot ayağa kalkıp artık uçaktan ineceklerini belirten bir el hareketiyle siz önden dedi. Rüzgar yine ters ters bakınarak kalktı. Pilota başıyla emir veren adamın daha yetkili olduğu belliydi. Peki kendisini neden pilota teslim etmişlerdi? Bunu birden kavramış olmanı sevinciyle tabii dedi yüksek sesle. Tabii olan nedir? Senden başka Türkçe konuşan yok ki. Şoför her yere onlarla beraber geliyor ama hiç Türkçe konuşmuyordu çünkü bilmiyordu. Ötekiler de hiç konuşmamıştı. Bazıları arada sırada bir iki kelimelik İngilizce emirler vermişti, hepsi o kadar. Adamlardan biri merdivenlerde önündeydi. Diğer ikisi ise ardından gelen pilotu izliyordu. Hava kararmış ve iyice soğumuştu. İndikleri pist bir havalimanına aitti. Ama yolcu uçaklarının bulunduğu aprondan çok uzakta, son derece karanlık bir noktadaydılar. Küçük bir alandı burası. Terminal yakınında da fazla uçak yoktu. Rüzgar çevresine bakıp, ''Neden hiç yetkili ya da üniformalı kimse yok ortalıkta?'' dedi kendi kendisine. Önde yürüyen adam merdivenin dibinde kendilerini bekleyen farları açık bir arabaya yöneldi. Arka kapıyı açtılar, arabanın park lambaları yandı. Pilot acı bir alayla konuştu. Belki her şey önceden planlanmıştır, ne dersiniz? Bu cevap karşısında rüzgar kendisini aptal gibi hissetti. İçinden küfür etmek geldi ama duygularını ifade edecek kelime bulamadı, vazgeçti. Pilot arka kapıyı açıp koltuğu gösterdi, buyurun. Daha önce olduğu gibi yanına oturdu. Rüzgar bu adamın rahatlıkla Mona Lisa'nın erkek versiyonu olabileceğini düşündü. Ne gülümsemesi belli oluyordu ne de somurtması. Dudaklarında arada sırada değişik yörüngelere oturan çizgiler oluşuyordu, o kadar. Arabanın içinde de herkes dilsizi oynamayı seçti. Bindikleri araç pistin hemen kenarından terminalin tam aksi istikametine doğru ilerledi. Karanlıkta epey gittikten sonra yüksek demir kapılardan geçtiler. Burası kargo gümrüğüne çıkan bir koridor gibiydi ama onları hiç kimse durdurmadı. Gerçekten kimse yoktu ortalıkta ve her şey pilotun ima etmeye çalıştığı gibi önceden planlanmış izlenimi veriyordu. Paranın gücü olmalı diye düşündü Rüzgar. Ama kimin parası, kimlerin parası dedi fısıltıyla. Masraftan kaçınılmadığına göre çok şey beklenen büyük bir operasyondu bu. Kendisinin bu oyunun neresinde yer aldığını çözemiyordu. Göz ucuyla baktığı bazı kolilerin üzerinde Fransızca, Yunanca, bazılarında da Arapça yazılar görür gibi oldu ama emin olamadı. Geçtikleri yerler çok loştu. 10 dakikalar sonra önce dar bir ara yola, ardından da ana yola çıktılar. Sessizliği bozmaya karar verip, ''Bilmediğim bir memleketteyim.'' dedi karamsar bir sesle. Ancak bu sözü de sessizlik içinde kayboldu. ''Ben hangi memleketteyim bilmiyorum. Memleketim de benim burada olduğumu bilmiyor. Bu memleket ikisini de bilmiyor.'' dedi ve sustu. Pasaport, kimlik kontrolü gibi rutin işlemlerden geçmeden iki ayrı uçakta yolculuk etmişlerdi. Nerede olduğunu tahmin bile edemiyordu. Daha kötüsü nereye götürüldüğünden ve bundan sonra başına geleceklerden de habersizdi. Ama her neresiyse o son durağa yaklaştıklarını hissediyordu, gergindi. Oradan oraya üstelik kör gibi sürüklenmek sinirlerini yıpratmıştı. Kafasını yoruyor ama ne istediklerini hala kestiremiyordu. Yine de kendisini hemen öldürmeyeceklerini, belli bir amaçla kaçırıldığını anlamıştı. Şimdi merak ettiği tek şey bu maceranın sonunda olacaklardı. Üzerindeki uyku sersemliği devam ediyordu. Pilotun verdiği şala rağmen üşüyor, bir yandan da gözlerini ovuşturup duruyordu. Oysa yanakları normalden daha sıcaktı. Ateşi yükseliyor olmalıydı. Birden yorgunluk çöktü üzerine. Uykuya direnmeye çalıştıysa da ağırlaşan göz kapaklarına yenik düşerek tekrar daldı. 12. ayrımın sonu. Sayfa 146.